Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 13 Mer 1404, Hicri Kameri 12 Rebiülahir 1447 ve Miladi Takvimle 5 Ekim 2025 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında az sonra sunacağım akşam haberleri ve günün siyasi yorumu ardından sırasıyla Yahya Sinvar Podcast'i, İman Nuru ve İran Mefahiri ve diğer programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolifur, bu akşamki yayını sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran Dışişleri Bakanı, Kahire Anlaşması artık geçerliliğini yitirmiştir diye söyledi. İranlı karatecilerden Malezya Dünya Ligi'nde 4 madalya. Al-Mayadin Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırı düzeyini azalttığı iddiası tamamen yalandır diye bildirdi. Ve İsrail'in Gazze'deki 3 stratejik noktayı işgal altında tutma planı. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılmış yaptırımları İran'a karşı yeniden uygulama girişimini hukuka aykırı olarak nitelendirdi ve Kahire Anlaşması'nın artık geçerli olmadığını vurguladı. Bakan Irakçı, Salı günü Tahran'da yerleşik yabancı büyükelçiler, maslahat güzarlar ve uluslararası temsilcilik başkanlarıyla yaptığı ortak toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yaptırımların yeniden başlatılmasını hukuksuz bulduğunu belirtti. Pars Today'in İrib'e dayandırdığı haberine göre toplantıda bölgesel gelişmeler, kapalı kapılar ardında ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkesinin Güvenlik Konseyi yaptırımlarını geri getirme yönündeki yasa dışı girişimlerinin ardından İran'ın yaklaşımı toplantının ana gündem maddesiydi. Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Irakçı, snapback mekanizması tüm önceki koşulları değiştiriyor ve Kahire Anlaşması artık geçerli değil. İran konuyu çözmek için tüm diplomatik yolları denedi. Batılıların bu mekanizmayı kullanmak için artık geçerli bir gerekçesi yok, dedi. Irakçı, İran'ın nükleer meselesinin çözümünde askeri müdahalenin bir çözüm olmadığını ve snapback mekanizmasının da bu konuda hiçbir kazanım sağlamadığını vurguladı. Diplomasinin her zaman var olduğunu belirten Irakçı, Avrupa'nın İran'la müzakerelerdeki rolünü kaybettiğini ve etkisinin azaldığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Irakçı, eğer Amerika ve Avrupa iyi niyetle yaklaşırsa, özellikle Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönmesiyle zorlaşan mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınması mümkündür, dedi. Irakçı, Amerika ve işgalci rejimin İran'a yönelik askeri saldırısı sırasında tüm ülkelerin İran'la dayanışma gösterdiğini, çünkü İran'ın akılcı bir aktör olduğunu belirtti. Bugün de benzer bir durum yaşandığını ve İran'ın dünya çapında mantıklı bir aktör olarak tanındığını sözlerine ekledi. İranlı karateciler Malezya'da düzenlenen Karate 1 Seri A Dünya Ligi'nde toplam 4 madalya, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazandı. 2025 yılının son etabı olan Malezya Karate 1 Seri A Dünya Ligi'nin kapanış gününde 75 kilogram altı kategorisinde mücadele eden Morteza Nimet'i finalde Rus rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. İran takımının bir diğer temsilcisi Ali Asker Asiyabari ise 84 kilogram altı finalinde Rusya'dan Eduard Gasparyan'a 8-7 yenilerek gümüş madalya aldı. 75 kilogram altı kategorisindeki diğer İranlı sporcu Ali Rahimi bronz madalya kazanmayı başardı. Ayrıca 84 kilogram üstü kategorisinde yarışan Saleh Abazari de bronz madalya elde etti. Al-Mayadin haber ağı, Gazze'ye yönelik saldırı düzeyini azalttığı ve bunu sadece savunma operasyonlarıyla sınırladığı yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu, saldırıların önceki şiddetiyle devam ettiğini bildirdi. Al-Mayadin Siyonist rejimin Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentine yönelik yoğun füze ve topçu saldırılarına dikkat çekerek İsrail ordusunun daha önce Gazze kentinin dört ana ekseninden çekileceğini iddia etti. Hiçbir bölgeden geri çekilmediğini vurguladı Al-Mayadin muhabiri. Siyonistlerin Gazze şeridine yönelik saldırı düzeyini azalttıkları yönündeki söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını belirtti. Siyonist saldırılar Gazze'nin tüm bölgelerinde hala sürmekte ve durdurulmuş değil. Daha önce Siyonist kaynaklar ordu komutanlarının birliklerini Gazze'ye yönelik saldırıları sadece savunma operasyonlarıyla sınırlamaları ve Gazze'nin altyapısına yönelik saldırılardan kaçınmaları yönünde talimat verdiğini iddia etmişti. Bu bağlamda Al-Mayadin Siyonist rejime ait helikopterlerin Gazze şeridinin merkezinde yer alan Nusayrat kampının kuzeybatısındaki Zehra kentini hedef aldığını bildirdi. Ayrıca rejimin topçu saldırılarının Cisr bölgesi çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı. Siyonist kaynaklar Tel Aviv'in Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasının ardından bile Gazze şeridinde ve çevresindeki 3 stratejik bölge işgal altında tutma planını ifşa etti. Siyonist rejime bağlı medya kaynakları İsrail ordusunun Gazze şeridinde ve çevresindeki 3 stratejik noktada uzun süre kalmayı planladığını itiraf etti. Habere göre bu plan Hamas ile yapılacak esir değişimi anlaşmasının uygulanmasından ve Trump planı doğrultusunda işgalcilerin Gazze'den kademeli olarak çekilmesinden sonra bile geçerliliğini koruyacak. Siyonist yetkililer Amerika'ya gönderdikleri mesajda İsrail ordusunun Gazze şeridi sınırları içindeki tampon bölgede Mısır sınırına yakın Philadelphia koridorunda ve Tepe-70 olarak bilinen bölgede kalmaya devam edeceğini bildirdi. Tepe-70 ya da Tel el-Muntar olarak bilinen bölge Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinin doğusunda yer almakta ve deniz seviyesinden 70 metre yükseklikte bulunuyor. Bu konum Gazze'nin kuzeyindeki geniş alanlara özellikle Gazze kenti ve Cebaliye'ye tam hakimiyet sağlıyor. İbranice bir medya kuruluşu Filistinli bir kaynağa dayandırdığı haberinde Siyonist rejimin Gazze'den çekilmesinin ardından Mısır ve Ürdün'de eğitilmiş Filistin güvenlik güçlerinin Gazze şeridinde devriye faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. İbranice yayın yapan I-24 News kanalı Hamas'a yakın bir Filistinli kaynağı atıfla İsrail'in Gazze'den çekilmesinden sonra Mısır ve Ürdün'de eğitim almış Filistin güvenlik güçlerinin Gazze şeridinde devriyelere başlayacağını aktardı. Haberde Hamas'ın İsrail'in Gazze'den çekilme gerekliliğini göz ardı etmeyeceğine dair garantiler aldığı belirtildi. Aynı kaynak Siyonist rejimin çekilmesinin başlamasıyla birlikte son aylarda Mısır'da eğitim almış 5000 Filistin güvenlik görevlisinin 3 aşamada Gazze şeridine giriş yapacağını ifade etti. Ayrıca yapılan anlaşma doğrultusunda Ürdün'de eğitilmekte olan binlerce Filistinli polis memurunun da Gazze'ye girmeye hazırlandığı bildirildi. Kanaya göre bu güvenlik güçleri Gazze şeridini yönetecek olan 15 Filistinli teknokrattan oluşan bir komitenin gözetiminde faaliyet gösterecek. Bu komite eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in başkanlığı yaptığı Gazze Yönetim Konseyi'nin denetimi altında çalışacak. Londra merkezli The Guardian gazetesi Siyonist askerlerin Sumut filosuna yönelik saldırısı sırasında ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg'e hakaret ve kötü muamelede bulunduğunu bildirdi. Gazeteye göre İsveç'in işgalindeki topraklardaki büyükelçiliği Greta Thunberg'in çok kötü koşullarda gözaltına alındığını İsveç Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Haberde Thunberg'in böceklerle dolu bir odada tutulduğu ve Siyonist askerlerin kendisine yeterli miktarda su ve yiyecek vermediği belirtildi. Bir diğer İsveçli aktivistin aktardığına göre Siyonist askerler Greta'nın saçlarını çekmiş, onu darp etmiş ve sahte İsrail rejiminin bayrağını öpmeye zorlamışlar. Bu davranışlarla diğerlerini korkutmayı amaçladıkları ifade edildi. Siyonist askerler Sumut filosuna yönelik saldırı sırasında Greta Thunberg ile birlikte yüzlerce aktivisti gözaltına aldı. Tunuslu aktivistler Gazze ablukasını kırmaya amaçlayan El Sumut filosuna katılanlara destek amacıyla Tunus'un başkentindeki Amerika Büyükelçiliği önünde süresiz greve başladılar. Bu sınırsız grev El Sumut filosuna katılanlarla dayanışma göstergesi olarak düzenlendi. Filoda yaklaşık 45 gemi yer almakta. Bu gemilerde siyasetçiler, aktivistler, gıda maddeleri ve tıbbi yardım malzemeleri bulunuyor. Filo geçen ay İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasını sorgulamak amacıyla bu bölgeye doğru yola çıktı. Çarşamba günü İsrail donanması gemi mürettebatını ablukanın ihlali veya savaş bölgesine ulaşma girişimi konusunda uyardıktan sonra gemileri takip etmeye ve engellemeye başladı. El Sumud filosu 2025 yazında Gazze ablukasını kırmak için başlatılan uluslararası bir girişimdir. Ağustos ayının sonlarında İspanya ve Tunus limanlarından hareket eden bu filo, yaklaşık 20 yıldır süren abluka nedeniyle insani krizle boğuşan Gazze'ye yardım ulaştırmak için küresel insan hakları aktivistlerinin yürüttüğü sürekli çabaların bir parçasıdır. Bu kriz yalnızca son soykırım savaşında 67 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. İngiliz polisi Filistin için Eylem adlı örgütün faaliyetlerinin yasaklanmasına karşı düzenlenen protestolarda yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Londra'da düzenlenen Filistin için Eylem hareketinin gösterileri Gazze halkına destek vermek ve Siyonist işgalcilerin bu bölgede sürdürdüğü suçlara karşı öfkeyi dile getirmek amacıyla gerçekleştirildi. İngiltere polisi hükümetin Filistin için Eylem Al-Amal Min Acil Filistin adlı örgütün faaliyetlerini yasaklama kararına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısının 493'e yükseldiğini açıkladı. Yayımlanan görüntülere göre Gazze halkına destek verdikleri gerekçesiyle yaşlılar da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Öte yandan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi geniş çaplı bir gösteri düzenleyerek Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ilan etti ve Gazze şeridindeki savaşın ve Siyonist rejimin suçlarının derhal sona erdirilmesini talep etti. Göstericiler, Filistin bayrakları ve Gazze'deki sivillerin katledilmesine karşı sloganlar içeren pankartlar taşıyarak Avrupa hükümetlerinden İsrail rejiminin saldırılarını durdurmak için somut adımlar atmalarını istediler. Ve bir Amerikan yayını, Amerika Başkanı'nın çeşitli ülkelere yönelik savaş yanlısı ve hukuksuz girişimlerini kabul etti. Washington Examiner adlı Amerikan dergisi Başkan Donald Trump'ın uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele bahanesiyle Latin Amerika'da yasa dışı bir savaş başlatmak üzere olduğunu yazdı. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, şimdi ulusal muhafızların Chicago'ya sevki Amerika yeni bir güvenlik krizinin eşiğinde mi başlıklı yorumumuzu dinleyeceksiniz. Ulusal muhafız birliklerinin Chicago'ya sevki, Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarını uygulama yolundaki son derece tartışmalı adım olarak Amerika genelinde geniş tepkilere yol açtı. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde aldığı en tartışmalı icra kararlarından birine tanıklık etti. Trump göçmenlik yasalarının sert biçimde uygulanmasına odaklandı bu dönemde. Illinois eyaletinden 300 ulusal muhafız askerinin Chicago'ya gönderilmesi talimatını verdi. Bu birliklerin özellikle göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ICE tesisleri başta olmak üzere federal yetkilileri ve kurumları korumak amacıyla konuşlandırılması planlanıyor. Trump'ın bu kararı İç Güvenlik Bakanlığı DHS'in talebi doğrultusunda alınmış olsa da eyalet ve yerel yetkililer tarafından sert biçimde eleştirildi. Illinois'un Demokrat valisi J.B. Pritzker bu adımı sahte bir gösteri ve otoriter bir müdahale olarak nitelendirerek federal müdahalenin güvenliği artırmak yerine gerilimi tırmandıracağını ifade etti. Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ise son yıllarda şiddet suçlarında yaşanan düşüşe dikkat çekerek bu sevkiyatı gizli polis yaratma girişimi olarak değerlendirdi. Öte yandan Oregon'daki bir federal mahkeme benzer bir sevkiyatı Portland için geçici olarak durdurdu. Bu da Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuki engelleri gözler önüne seriyor. Bu gelişmelerin Amerikan siyaset sahnesindeki etkisi derin ve çok katmanlı. İlk olarak bu çatışmalar ülkedeki partiler arası uçurumu daha da derinleştiriyor. Trump demokratların yoğunlukta olduğu şehirleri Chicago, Los Angeles, Memphis gibi hedef alarak hukuk ve düzen söylemiyle muhafazakar seçmen tabanını güçlendirmeye çalışıyor. Buna karşılık demokratlar bu yaklaşımı şiddet yanlısı popülizm olarak tanımlıyor. İkinci etki ülke genelinde siyasi şiddetin artmasıdır. 2025 yılına ait raporlar hem sağ hem sol kanatta siyasi amaçlarla silahlı güç kullanımına verilen desteğin arttığını ve siyasetçi ile aktivistlere yönelik suikastların yükselişe geçtiğini gösteriyor. Üçüncü sonuç ise hukuki ve ekonomik zorluklardır. Bazı mahkemeler Trump'ın ulusal muhafızları çeşitli şehirlere sevk etme kararlarına karşı hüküm vermiştir. Bu da isyan yasası, Insurrection Act etrafında yoğun tartışmalara neden olmuştur. Ekonomik açıdan ise yaşanan hukuk huzursuzluklar, Amerika'nın üçüncü büyük metropolü olan Chicago'daki yatırımları azaltmakta ve iç göçü artırmaktadır. Bu durum, göçmen iş gücüne dayalı sektörleri olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak, ulusal muhafızların Chicago'ya sevki, yalnızca federal müdahalenin tarihsel örneklerinin devamı değil, aynı zamanda Amerika'nın siyasi geleceği açısından otoriterleşme, radikalleşme ve siyasi şiddet yönünde bir uyarı niteliği taşımaktadır. Muhafazakarlar Trump yönetiminin bu çabalarını ülkede düzen ve güvenliği sağlama, aşırılık ve siyasi şiddetle mücadele etme yönünde bir adım olarak görürken, liberaller bu girişimlerin demokrasinin temellerini yıkmaya, diktatörlük rejimi kurmaya ve siyasi şiddeti körüklemeye hizmet ettiğini savunmaktadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımız son buldu.
İran Radyo Podcast. Akademik haberlerin ve Umut Işığı'nın arifesinde Hasan'ın değişmiş bir yüz ve yaşam tarzı ile beklenmedik dönüşü evin sessizliğini bozar. İki düğünün eş zamanlı hazırlıkları kampı bir kutlama havasına sokar. Ancak ışık ve neşenin ortasında değer boşlukları ve eski yaralı yeniden su yüzüne çıkar. Tarihin kavşaklarında bazen acıları ve uykusuz geceleri ile isimlerini zamanın yüzeyini kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar sadece bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Hayatı direnişle örülmüş, yenilgilerinin küllerinden yükselmiş ve kuşatmaların ateşinde çeliğe dönüşmüş bir adamdır. Barut ve gözyaşlarının Filistin atmosferini doldurdu, gençlik yıllarından kavrulmuş topraklardaki ayak izleri yeni bir hikaye yazdı. Dünyanın Gazze'yi demir parmaklıklarla boğdu bir dönemde kendisinden sonraki nesillere nasıl nefes alınacağını ve yer altında bile nasıl hayatta kalınacağını öğretti. Yahya'nın hikayesi Filistin ile sınırlı değildir. En karanlık anlarda işlerindeki küçük direniş kıvılcımına tutunan herkese aittir. Sinvar sadece bir komutan değildir. Umutsuzluktan doğan cesaretin sembolü haline geldi. Hayatı iniş çıkışlarla doluydu. İsrail hapishanelerinde geçirdiği yıllardan karmaşık askeri planlara, ölüm ile boğuştuğu günlerden tarihin ayak seslerinin sessizliğinde anlam bulduğu gecelere kadar. 2004 yılında İsrail hapishanelerindeyken Diken ve Karanfil isimli bir kitap yazdı. Fırtınaya Dönüşen Adam adlı podcast dizisi de bu kitaba ve yazarın adaşı Yahya adlı bir çocuğun hayat hikayesine dayanıyor. Önceki bölümde Mahmut ve hapishanedeki arkadaşlarının uzun bir gıda greviyle haklarını talep ettiklerini ve sonunda da kazandıklarını duyduk. Zihinleri özgür ve direnişleri devam ediyor. Mahmud'un serbest bırakılmasının ardından evlerin neşe, kutlama, siyasi ve dini tartışmalarla dolu. Farklılıklar var ama herkes özgürlük yolunda birleşiyor. Kardeşleri Hasan dua ve inançla barış arıyor. Mahmud ise ihvanın Hasan üzerindeki etkisinden endişe ediyor. ve Yahya da iki kardeşin Mahmud ve Hasan'ın görüşleri arasında kararsız kalıyor. Yahya Sinvar, Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcastinin bu bölümünde bu kardeşlerin siyasi düşünceleri ve inançları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yahya ortaokul son sınıftadır. Kuzeni İbrahim liseye başlıyor. Kardeşi Mahmud ise deneysel programın ikinci yarında. Kız kardeşi Tahane de liseyi bitirdi ve Gazze Öğretmen Eğitim Merkezi'ne başvuruyor. Herkes sonuçların açıklanmasını bekliyor. Dünya bu aileyi yeniden gülümsüyor. Birkaç yıllık aradan sonra Yahya'nın kuzeni Hasan inanılmaz bir şekilde El Şati kampına ve amcasının valisinin evine geri döner ama bambaşka bir görünümle. Sakalını ve saçını uzatmış, Yahudi kıyafetlerine benzeyen tuhaf kıyafetler giyiyor. Boynunda ve bileklerinde kalın bir altın zincir var. Yırtık kot pantolon giyiyor ve elinde bir paket sigara tutuyor. Sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi. Yahya kapıyı açtığında onu ilk başta tanıyamaz. Hasan parmaklarını Yahya'nın saçlarında gezdiriyor ve tanıdık bir sesle "Sen Yahya'sın, ne kadar da büyümüşsün" der. Yahya onu sesinden tanır ve inanmaz bir şekilde şöyle sorar. "Hasan, kuzen sen misin?" Hasan onaylar ve Yahya heyecanla bağırır. "Anne, Mahmud." Hasan eve döndü. Herkes odalarından dışarı fırlar. Hasan eve birkaç adım girer ama onu gören herkes şaşkınlıktan kıpırdamayı da bırakır. Ağır bir sessizlik hakimdir. Şoktan ilk çıkan Mahmud olur. Öne çıkar, onu selamlar ve sarılır. Kardeşi İbrahim de onu selamlar. Ardından Mahmud Hasan'ın elinden tutup odasına götürür. Muhammed, Yahya ve İbrahim de onlarla birlikte gider. Yahya'nın annesi, Hasan'ın teyzesi çay hazırlamak için mutfağa gider. Odada Muhammed, Hasan'a bunca zamandır neler yaptığını sorar. Hasan, Tel Aviv'de yaşadığını ve Yahudi nişanlısının babasının fabrikasında çalıştığını söyler. Mali durumu iyidir ve Yafa'da güzel bir daire kiralamıştır. Arapça konuşurken dili ağır ve İbranice kelimelerle dolu. Annesi çay getirip masaya koyduğunda Hasan ona saygıyla "Nasılsın teyze?" diye sorar. Annesi "Çok şükür" der. Hasan sıcak bir tonla şöyle devam eder. "Bana iyi geldin. Kaptan çıktım. Dünyayı da gördüm ve şimdi rahat bir hayat yaşıyorum. Çocukken çektiğimiz acılara da benzemiyor." Annesi alaycı bir şekilde "Evet, bir Yahudi kızla dünyayı görüyorsun" der. Hasan kayıtsızca "Bir Yahudi kızla ne işin var?" diye sorar. Mahmud konuyu değiştirir. "Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Hayatının geri kalanı için planların neler?" Hasan der ki "Öncesi ve sonrası yok. Sadece merhaba demek ve kardeşim İbrahim'in bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormak için geldi." Sonra çantasına uzanır. büyük bir tomar banknot çıkarır ve İbrahim'e uzatır. İbrahim hareketsiz kalır. Odadaki sessizlik ağırlaşıyor. Hasan ısrar ediyor. Al kardeşim. İbrahim sakince cevaplıyor. Hayır, teşekkür ederim. Amcamın evinde yaşıyorum ve çok şükür hiçbir eksiğim de yok. Hasan gülümseyerek tekrarlıyor. Al bu parayı. Senin kardeşim. İbrahim ise kararlı bir şekilde cevaplıyor. Eve döndüğünde bizimle yaşadığında ve Yahudileri ve onların hayatlarını terk ettiğinde sen benim kardeşimsin. Hasan alaycı bir şekilde diyor ki, bekle İbrahim, kampa geri dönmemi mi istiyorsun? Neden benimle gelmiyorsun? İbrahim kararlı ve ciddi bir şekilde diyor ki, Allah korusun. Hasan küçük kardeşi İbrahim'in kendisinden farklı bir zihniyete sahip olduğunu fark ederek şöyle cevaplıyor. Her neyse. Mahmud Hasan'ı eve dönmesi için ikna etmeye devam ediyor. Evinin hala onu beklediğini, inşa edebileceğini, düzenlenebileceğini ve onun en iyi hızlarla evlenebileceğini söylüyor. Ancak Hasan'ın gülümsemesi Mahmud'un sözlerini hiçe saydığını da açık bir göstergesi. Soğuk ve pek de sıcak olmayan bir vedalaşmanın ardından evden ayrılır. Bugünlerde anne Mahmud'u evlenmeye teşvik etmeye devam eder. Ancak Mahmud evin küçüklüğünü gerekçe göstererek bir karar vermekten de kaçınır. Anne şu anda 3 odaları olduğunu da söyler. Biri Tahani, Meryem ve kendisi için, biri kardeşi Hasan, Muhammed, Yahya ve İbrahim için. Mahmud evlenirse kendisi ve eşi için yeni bir oda hazırlanacaktır. Bunun tüm kampta normal olduğunu düşünür. Ayrıca amcanın evinin hala orada olduğunu ve odalarından birinin yenilenerek evin büyütülebileceğini de hatırlatır. Son olarak amcanın evinde 2 odanın yenilenmesine karar verilir. Biri Mahmud ve Mustakbal eşi için, diğeri ise Yahya'nın kardeşi Hasan evlenirse onun için. Yenilenmenin ardından Mahmud masrafları azaltmak için annesini Hasan ile aynı anda evlenmelerini önerir. Vallahi Hasan benim ve evin masrafları yüzünden eğitimine devam edemedi. Şimdi sevinçlerimizi birleştirelim diyor. Annesinin birkaç günlük çaba ve baskısından sonra Hasan da tatmin olmuştur. Anne 2 oğlunu da oturtup saatlerce konuşur. Nasıl bir kız istediklerini, ne gibi özellikler aradıklarını soruyor. Sonra önerilerde bulunmaya da başlıyor. Teker teker tanıdığı kızların isimlerini sayıyor. Sadece kızı görmek için değil, aynı zamanda evin temizliğini, düzenini ve ailenin alışkanlıklarını da incelemek için evlerine gidiyor. Yahya'nın kız kardeşi Tahani, annesine öğretmen okulundaki sınıf arkadaşlarından biriyle tanışmasını öneriyor. Ay gibi iyi huylu, sade ve saygın bir aileden gelen bir kız. Anne Tahani ile birlikte evlerine gidiyor ve döndüğünde yüzü memnuniyet ve mutlulukla doludur. Mahmud için doğru yerini bulmuştur. Mahmud ile konuşuyor, kıza ona tarif ediyor ve ilk onayını da alıyor. Ebu Muhammed el-Said'in evine geri dönülür. Kızın babası gider. Ümmü Muhammed ile konuşur ve kızı Vedad'ı oğluna şerefle evlenme teklif etmek için geldiğini de söyler. Ümmü Muhammed ailesiyle istişare ettikten sonra kızı karşılar ve buluşmayı bir sonraki cuma gününe ayarlarlar. Cuma günü tıpkı Fatıma'nın töreninde olduğu gibi bu sefer Salih amca da yanlarına gelir. Anne Mahmud, Hasan ve Tahani hazırlanıp gelinin evine doğru yola çıkarlar. Geleneğe göre erkekler bir odada, kadınla başka bir odada otururlar. İltifatlar, selamlaşmalar, gülümsemeler, bakışmalar ve sonunda Mahmud ve Vedat birbirlerine görürler. Birbirlerinden hoşlanırlar, anlaşırlar. Bir alkış tufanı kopar. Nişan ilan edilir. Nişan ve düğün tarihini 2 ay sonraya ayarlarlar. Bu Hasan için de uygun bir eş bulmaları için bir fırsattır. Vedat öğretmen okulunu bitiriyor. Öte yandan annesi her gün Hasan'a uygun bir kız arıyor. Evlere gidip kız görüyor ama hiçbiri dikkatini çekmiyor. Her döndüğünde iç çekerek oturup Hasan'a haber veriyor. Ta ki bir gün uzun ve başarısız bir denemeden sonra Hasan annesine "Anne, neden bu kadar üzgünsün? Bir ezik gibi oturuyorsun." diyene kadar. Annesi sertçe şöyle cevap veriyor. "Ben neden üzgün olmayayım ki?" Hasan gülerek diyor ki, "Anne, gelin tam burada, başından beri senin önündeydi." Annem şaşkınlıkta şöyle soruyor. "Kim? Kimi kastediyorsun?" Hasan diyor ki, "Suat, Abd'ın kızı, komşumuz." Annesinin dudaklarına bir gülümseme giriyor. Şakayla karşılık şöyle soruyor. "Şey Hasan, ona aşık oldun mu?" Hasan'ın yüzünde bir utanç ifadesi de beliriyor. Dürüstçe, "Anne, beni tanıyorsun. Vallahi büyüğüne kadar kimseye bakmadım. Ama Suat hem güzel hem de asil ve ailesi de tıpkı bizim gibi." Annesi şöyle soruyor, "Onu gerçekten seviyor musun?" Hasan diyor ki, "Evet, gerçekten." Tahani şaşkınlıkta onaylıyor ve diyor ki, "Hasan haklı. Suat hem güzel hem de asil. Başından beri nasıl fark etmedik?" Hasan gülümsüyor ve diyor ki, "İşte bu. Altın elimizde ama gözlerimiz uzaklarda." Sabahın erken saatlerinde anne, Abd'ı gidip Suat'a Hasan ile evlenme teklif edeceğini söylüyor. Abd, kızına ve erkek kardeşlerinin ne düşündüklerini de sorması gerektiğini söylüyor. Kız ve erkek kardeşler, özellikle Hasan, sonucu merakla da bekliyorlar. Cevabı annelerinin ve Abd'ın tezahürat ve sevinç seslerinden anlıyorlar. Sesleri sokakta yankılanıyor. Komşular da evlerinden çıkıp onları tebrik ediyorlar. Artık düğün hazırlıkları da başlamıştı. Mobilyalar alınıyor, 2 gelin için bavullar dolusu kıyafet hazırlanıyordu. Anne neredeyse 1 ay boyunca evden uzakta kalıyordu. Bir gün Abd'ın evinde, ertesi gün Ebu Muhammed el-Said'in evinde, birçok kez de çarşıda ve şehir merkezinde 2 gelin için kıyafetler, altınlar, eşya, her şeyi satın alıyordu. Düğün vakti daha gelmişti. Yahya, Muhammed ve İbrahim'in çok işi vardı. Tahta, sandalyeler kiralayıp bir arabaya koyup evin önüne dizdiler. Tepsiler dolusu baklava hazırladılar. Biraz et ve 2 çuval pirinç aldılar. Gelin ve damat için platform yaptılar. Birkaç masayı da bir araya getirip duvara yasladılar. Üzerlerine bir battaniye ve hasır serdiler. Ardından komşulardan ödünç aldıkları 2 kişilik hasır sandalyeleri platformun üzerine koyup üzerlerine seccade serdiler. Her şey bir düğün rengine bürünür. Yahya ve arkadaşları uzun ipi ve elektrik tellerine bağlayacak bir yer ararlar. Kamptaki bazı evlerde maddi durumları daha iyi olduğu için elektrik vardır. Bu evlerden birini bulup sahibinden izin isterler. Üzerinde birkaç renkli ışık olan bir ip kiralayıp düğün platformunun üzerine asarlar. İşler öğleden sonra misafirler gelmeden önce biter. Kadınlar evin içinde oturur, erkekler ise sokağa kurdukları bir gölgeleğin altında toplanırlar. Kadınların şarkı söyleyip tezahürat sesleri hiç durmadan da havayı dolduruyor. Yemekler getirilir. Her biri bir parça kırmızı etle süslenmiş sarı pirinçle dolu tesbihler. Yemekten sonra Yahya, Muhammed ve İbrahim'de sürahiler dolusu su, bir kalıp sabun ve bir mendille hazır beklerler. Her misafir yemekten sonra yanlarına gelir. Çocuklardan biri misafire sabun uzatır, diğeri eline su döker. Üçüncüsü de ellerine kurulamak için mendili omuzuna koyar. Ardından konuklar damaklarını tatlandırmak için baklava tepsilerine de geçerler. Yemek sonra ererken birçok konukta vedalaşır. İki gelinin aileleri evlilik cüzdanının yazılmasını beklemek ve törende gelinlere eşlik etmek üzere evlerine dönerler. Geriye sadece akrabalar ve yakın arkadaşlar kalır. Kadınlar şarkı söylemeye devam ederken davul zurna türkülere eşlik eder. Ebu Muhammed'in evine yaklaştıklarında ise düğün müziği de yükseliyor. Evin içinden yüksek sesler duyuluyor. Erkekler odalardan birine girer. Şeyh nikah evraklarını hazırlamak için içeri girer. Bu sırada gelin hazırlanmaktadır. Erkekler evin önünde durmaktadır. Gelin babası ve erkek kardeşiyle birlikte dışarı çıkar ve elini Mahmud'un eline koyarlar. Gelin kalifilesi de sevinç sesleri arasında eve doğru ilerler. Gelin kadınlarla birlikte eve girer ve diğer kadınlar da ona eşlik ederek şarkı söyler ve gürültüler koparırlar. Kafile tekrar hareket eder ve birkaç metre ileride ikinci gelinin evine ulaşır. Aynı tören tekrarlanır ve bu sefer Suad'ın kardeşleri gürültüler kopararak kendisine doğru gelen Hasan'ın elini Suad'ın eline koyarlar. İki gelin de beyaz gelinliklerini değiştirmek için bir odaya giderler. Yahya'nın annesi Mahmud ve Hasan'dan platforma çıkıp sandalyelere oturmalarını ve törenin her zamanki gibi devam edebilmesi için gelinlerin gelmesini beklemelerini ister. Mahmud hemen kabul eder. Ancak Hasan anne önünde kadınla dans ederken nasıl oturabilirim diye itiraz eder. Anne şaşırır ve kalbini kırmaması için yalvarır ve yıllardır bu günü beklediğini hatırlatır. Mahmud da Hasan'ı töreni mahvetmemesi için ikna etmeye çalışır ancak Hasan hala inatçıdır. Bu arada Fatıma bir orta yola inerir. Damatlar gelinlerinin yanında yarım saat oturmalı. Bu süre boyunca kadınlar dans etmeli, sadece şark söylemelidir. Ardından damada platformdan inip sandalyelerden birine oturmalı. Gelinler de sandalyelerde oturmalıdır. Ardından kadınlar partisi başlar ve kadınlar istedikleri gibi kutlama yaparlar. Mahmud hemen kabul eder ve Hasan tereddütle olsa sonunda pes eder. İkisi de platforma çıkıp sandalyelere otururlar ve gelinler de yanlarına oturur. Kadınlar şarkı söyleyip heyecanla gürültüler koparırlar. Konuşturmacısının ortasında Yahya'nın annesi kontrolsüzce ağlıyor. Fatıma Hasan da tahanis solunda oturuyor, sakinleştirmeye çalışıyor. Ama anne neden ağlıyorsun? Bugün hep beklediğin gün, diyor. Anne gözyaşlarını da siliyor ama gözyaşları tekrar akıyor. Fısıltıyla keşke baban bugün burada olsaydı, diyor. Fatıma ve Tani de ağlıyor. İşlerinden biri usluca "Anne, uzun zamandır kapalı olan bir yarayı neden tekrar açıyorsun?" diye sorur. Gelinen kıyafetlerini değiştirmek için platformdan iniyorlar. Damatlar da gidiyor. Mahmut Hasan'ı bir köşeye çekip gülümseyerek "Şeyh Hasan, vallahi kardeş oldun" diyor. Hasan da gülümseyerek şöyle dedi: "Git damat bey, kadınlar kendi hallerine sevinsinler." Arkalarından kadınların kahkaha ve neşe sesleri yükseliyor. Yahya'nın gözünde bugünün sevinci kalbindeki eski yaraları gizlemişti. Annesinin bu sevinçteki gözyaşlarının ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ama kamp boyunca her kutramanın ve gülümsemenin kapalı bir yarayı yeniden açtığını anlamıştı. Acı anılar izinsizce sevinçten ortaya çıkıyordu. Bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada ve bu bölümde yeni umutlar ve beklenmedik dönüşler arasında Yahya'nın evinin hayatın tadını yeni bir şekilde aldığını gördüm. Akademik başarıların coşkusundan Hasan'ın ailenin sessizliğini bozan değişmiş bir yüz ve tavırla gelişine kadar. Gelenek ve yeni tarz arasındaki tartışmalar sürerken büyük bir karar alınıyor. Kampı kutramaya hazırlayacak iki nişan ve iki düğün hazırlığı, lambaların ışığında eski anıların gölgesini hala taşıyan bir kutrama. İlerleyen bölümlerde Yahya'nın hikayesini ve hayatının başka bir bölümünü, kuzeninin kocasının hapisten dönüşüyle işe ve aileye geri dönüş arasındaki dönemi takip edeceğiz. Bu hikayeyi beğendiyseniz yorum bırakmayı, iranradio.ir web sitesi ve sosyal ağları üzerinden podcast'i takip etmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bugün Sinvar ve Çağdaş Şeren'in hikayesi, Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacağının da bir hatırlatıcısıdır. Ve her birimizin de bu gerçeği dünyanın her kulağına iletme görevi var. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Gina Kolar şöyle diyor: "İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum."
Dünyada hakikat, adalet ve huzur peşinde olan insanlar son ilahi ve en mükemmel dine yönelmeye devam ediyor. Nerede İslami kaynaklara ve Müslümanlara ulaşma imkanı varsa bu semavi din daha çok yayılıyor. Bir başka ifadeyle insanlar İslami talim ve değerlerle tanıştıkça bu semavi dine yönelik de bir o kadar fazla oluyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Mentone bölgesi, İslam dininin hızlı bir şekilde yayıldığı bölgelerden biridir. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin Washington'daki medya sorumlusu Ahmet Rahap bu konuda şöyle diyor. Mentone bölgesinde kadınların İslam dinine eğilimi, özellikle Latin Amerika kökenli kadınlarda çok hızlı bir şekilde artıyor. İslam diniyle birlikte kimliğini ve huzurunu yeniden kazanan bu kadınlardan biri Gina Kolar'dır. Kolar şöyle diyor. İslam dinini benimsedikten sonra bundan önce asla tecrübe etmediğim yeni ve huzurlu bir yaşama kavuştum.
Gina Kolar çocukluk çağında Meksika kökenli Amerikalı annesini kaybetti. Babası ise Kafkasya yöresindendir. Gina Hristiyan bir ailede büyüdü. Fakat hiçbir zaman kilisede kendisini huzur içinde hissetmedi. Gina bu konuyu şöyle anlatıyor. Hristiyan olduğum günlerde kafamda birçok soru işareti vardı. Fakat hiçbirine cevap bulamıyordum. Bana sadece bazı şeylere inanmam gerektiği söyleniyordu. Fakat bu cevap beni ikna etmeye yetmiyordu.
Ancak Gina Kolar şimdiye kadar hiçbir tahrifata uğramayan ve tüm sorulara en iyi cevapları olan başka bir din ile tanışma fırsatı buldu. Gina, üniversitede yeni yeni Müslüman olan bir matematik hocası ile tanıştı. Bu tanışma Gina'nın insanları aydınlatan ve insan yapan İslam dini ile tanışmasına zemin hazırladı. Gina Kolar, hocası ile evlendikten sonra İslam dini hakkında araştırma yapma fırsatı buldu ve sonunda bu dinin en mükemmel semavi din olduğuna karar vererek resmen Müslüman oldu.
İslam dini insanların bireysel ve sosyal yaşamında derin değişikliklere yol açıyor ve sonuçta bu semavi dine inanmalarına ve huzura kavuşmalarına vesile oluyor. Gina Kolay bu konuda şöyle diyor. İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
İslam dini insanlara şeref ve kerametine büyük saygı gösteriyor ve hatta insanın Allah Teala'nın yeryüzünde halifesi olabileceğini vurguluyor ve İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın üzerinde vurgu yaptığı bu ayetin ilginç ve eğitici noktalarından biri insanlara pak ve helal rızıklar verilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle her yiyecek veya her içecek insan kerametine ve şanına yakışmaz. Bu yüzden yine büyük bir sevinç ve mutlulukla şöyle diyor. Sırf partilere katılmak ve şarap içmek ve sanal sevinçleri yaşamaktan ibaret olan bir yaşamdan mana ve manevi kavramları derin olan farklı bir yaşam tarzına yönelmiş oldu.
İslam dini izleyenleri için çok yapıcı öğretileri bulunuyor. Bu öğretiler onlara yaşam sorunlarına karşı direniş gücü veriyor ve Allah Teala'ya daha yakın durdukları hissini yaratıyor. Sadakat, hayırseverlik, iyilik ve ihsan, fedakarlık, iffet, paklık, şecaat ve günahtan uzak durma, İslam dininin daha iyi bir yaşama doğru hareket etmek üzere öğretilerinden bazılarıdır.
Gina Kolar sabır gibi güzel bir sıfatı İslam öğretilerinden kendisine büyük yardımda bulunan bir öğreti olarak tanınıyor ve şöyle diyor. İslam dini insan davranışı üzerinde fevkalade etkilidir. İslam dininde sabırlı olmayı öğrendim ve bu yüzden Müslüman olduktan sonra sabırlı bir insana dönüştüm.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerde sabırlı olma üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İslam peygamberi de sabrı 3 çeşit olarak biliyor ve şöyle buyuruyor. Sabır 3 çeşittir. Günaha karşı sabır, itaatte sabır ve günahı terk etmekte sabır.
Kuşkusuz Bayan Gina Kolar gibi yeni Müslümanlar daha fazla sabırlı olmaları gerekiyor. Zira onlar genellikle şeytani vesveselerin fazla olduğu günah dolu ortamlarda yaşıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu üzere sabır ve iman gücüyle Müslüman olmanın doğurduğu zorluklara karşı direnmeleri gerekiyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor. İslam dinini seçtikten sonra birçok arkadaşımı kaybettim. Zira onlar şimdi beni terörist telakki ediyor.
Ancak Gina Kolar büyük bir iman ve özgüvenle şöyle diyor. Ben tüm benliğimle İslam dinini tüm beşeriyet için barış habercisi biliyorum. Ve eleştirilere aldırmadan büyük bir onurla inancımı koruyorum. Kuşkusuz Bayan Gina Kolar'ın sırf dinini değiştirdiği için terörist olarak telakki edilmesi büyük bir talihsizliktir. Oysa bu insanlar onu daha önceden tanıyan insanlardır. Fakat tüm bunlar Batı medyasının İslam dinine karşı yürüttüğü karalama kampanyasının sonucudur ki bu barışsever dini şiddet yanlısı olarak görüyorlar.
Aslında Bayan Gina Kolar'ın Amerika toplumunda kendisine yönelik ayrımcı bakışına yönelik tutumu ilginç ve takdire şayandır ve İslam dini sayesinde kavuştuğu huzurun işareti sayılır. Gina bu konuda şöyle diyor, İslam dinini benimsediğim için ayrımcılıklara maruz kalıyorum fakat bunlar benim için değerlidir. Zira şimdi Müslüman olduktan sonra şimdiye kadar hissetmediğim bir huzuru tecrübe ediyorum.
Aslında huzur sözcüğü tüm yeni Müslümanların İslam dinini benimsedikten sonra kavuştukları bir his olarak beyan ettikleri sözcüktür. Bu duygu başlı başına İslam dinini şiddet dini olarak tanıtan, Batı medyasının yalan propagandasını çürüten bir duygudur. Bu duygu çok narin bir duygudur. Zira İslam dinini benimseyen bu insanlar maddi yaşamın gürültülerinden ve geçici zevklerinden uzak bir şekilde derin bir huzura kavuşmuş ve ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını gidermiştir. Ra'd suresinde şöyle geçiyor. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Bayan Gina Kolar büyük bir zevkle İslami hicabını koruyor ve bu konuda ilginç bir tabiri kullanarak şöyle diyor. Başörtümü başıma örttüğümde Allah Teala'nın beni gördüğünü ve başıma rahmetini yağdırdığını hissediyorum. Şimdi İslami davranışların ve İslam dininin vurguladığı değerlerle Amerikalı dostlarım için bir örnek olabildim ve onlara da yeni bir hayata davet edebildiğim için çok mutluyum. Gerçekte batılı ülkelerde kim Müslüman olursa ve bu dinin öğretilerine uyarsa başkaları için bir örnek oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmayı istediğimiz İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kabilelerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitliliği kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanıtmakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim. Geçen bölümde Fars eyaletine yaptığımız seyahatimizin devamında bu eyaletin bazı doğal cazibelerine ve bu çerçevede Kamu Milli Parkı'nı ve Bahtigan Göleti'ni anlattık. Şimdi bu güzel yöremize yaptığımız seyahatimizin devamında Zagros sıradağlarının güneyinde yer alan Ejden ve Perişan Sid alanlarına gideceğiz. Sizden de bu güzel bölgeye yaptığımız seyahatimizde bize eşlik etmenizi istiyoruz. Ercan ve Perişan Sid alanları Şiraz'ın 60 km batısında ve eyaletin komşuları olan Huzistan ve Buşehr eyaletlerine uzanan kara yolu üzerinde yer alıyor. 1971 yılında Uluslararası Göletler ve Göçmen Kuşlar Konferansı'nın ardından İran'daki göletlerin uygun durumundan haberdar olan bir grup yabancı uzman İran'daki tüm göletleri ekosistem güzelliği ve kuş türleri bakımından inceledikten sonra Ercan ve Perişan bölgesini Uluslararası Gölet Araştırma Merkezi olarak seçtiler. Bu çerçevede 191 bin hektarlık bir alan Uluslararası Park alanı olarak seçildi. Öyle ki Ercan ve Perişan göletleri bu alanın tam ortasında yer alıyordu. Ancak bu proje çok büyük ve devasa bir projeydi ve bu yüzden uygulamada birçok sosyal ve çevre sorunu ile karşılaştı. Projenin yolundaki en büyük engel sit alanı olarak seçilen alanda yaşayan aşiretlere ve yine birçok köyü bölgeden göç ettirmekti. Bu yüzden seçilen bölgenin yüz ölçümü ilkin 91 bin ve ardından 65 bin hektara indirildi ve projenin adı da Ercan ve Perişan Milli Parkı olarak değiştirildi ve 1974 yılında UNESCO tarafından Biyokürenin sit alanı olarak seçildi. Ercan ve Perişan alanlarının en büyük noktasında da yani 2009 metre rakımlı çay parki zirvesinde sedir ağaçları dağınık bir şekilde yer alıyor. Zirveden birkaç yüz metre aşağıda ise kestane ormanları başlıyor ve bölgenin önemli bir alanını kaplıyor. Ercan ve Perişan sit alanının en alçak noktası 800 metre rakımlı Perişan göleti ve göletin çevresini saran ve içinde konar ormanları yer alan ovalardan oluşuyordu. Ancak günümüzde bu bölgede konar ağaçları dağınık ve seyrek sayıda görünüyor. Perişan göletinin çevresini saran ovalar yazın çok sıcaktır. Öyle ki hava sıcaklığı bazen 45 dereceye buluyor. Bölgede kış mevsiminde geceleri ender olarak don olayı yaşanıyor. Ancak bölgenin kuzeyinde ve 2000 metre yükseklikte yer alan Ercan Göleti'nin çevresinde kış mevsimi çok sert geçiyor. Ercan Göleti'nin bulunduğu bölgede yağışlar genellikle kar şeklindedir ve uzun süren don olayı yüzünden bölgeye düşen karın bir bölümü ilkbahar mevsimine kadar yerde kalır. Genel olarak Ercan Göleti'nin iklimi Perişan Göleti'nden sadece 15 kilometre mesafede bulunmasına karşın yılın her mevsiminde Perişan Göleti'ne nazaran 15 derece daha serindir. Perişan Göleti İran'ın en güzel göletlerinden biridir. Yaklaşık 4000 hektarlık yüzölçüm olan göletin suyu kısmen tatlıdır. Ormanlarla kaplı, dağlık alan ve çevresini saran, kamışlı kalan göletin güzelliğine güzellik katar. Öte yandan kışın Sibirya ve İran'ın kuzeyinden gölete göç eden göçmen kuşlar göletin güzelliğini kat kat artırır. Ercan göleti ise Perişan göletinden daha küçük ama bu gölet kadar güzeldir. Göletin yüz ölçümü yıllık yağış miktarına göre değişir. Yağışlı yıllarda Ercan göletinin yüz ölçümü 2000 hektarı aşar. Göletin tabanında ve yine doğusunda yer alan dağlarda birçok delik bulunuyor. Bu deliklerden akan sular ise göleti besliyor. Yağışın az olduğu yıllarda Ercan göletinin yüz ölçümü birkaç yüz hektarlık çayır alanı ile sınırlıdır. Ercan ve Perişan göletlerinin çevresi ve yine bu iki göletin ortasında kalan ormanlarla kaplı dağlarda eski zamanlardan beri Fars eyaletinin en uygun avlanma alanlarından birini oluşturuyor. Bu bölge orman ve ortakları bakımından da seçkin bir konumu bulunuyor. Bölgenin ortakları besiciler için emsalsiz bir alan sayılıyor. Eski coğrafya kitaplarında ve İran'ı gezen eski seyyahların eserlerinde bu iki göletin adı geçerken sürekli bu bölgenin İran arslarının yaşam alanı olduğu vurgulanıyor. Bundan 70 yıl öncesine kadar bu bölgede İran arslanı yaşıyordu fakat daha sonra bu güzel ekosistemin tahrip edilmesi ve avlanmanın kontrol edilmemesi yüzünden İran arslanının soyu tükendi. İran arslanı Afrika arslanından çok farklıdır ve şimdi bu nadir hayvan ancak Hindistan'da görünüyor. Gerçi günümüzde de bu bölgenin durumu geçmişte olduğundan ve seyahatnamelerde zikredildiğinden çok daha farklı görünüyor ama yine de Ercan ve Perişan göletleri hala bu sit alanının en değerli mekanları sayılıyor. Ercan ve Perişan göletleri her yıl kış mevsiminde üremek ve kışı geçirmek isteyen pelikan, turna, kaz, angut, beyaz leylek, kara leylek, ördek çeşitleri ve soyu tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her iki gölet ayrıca uluslararası araştırma merkezlerinin ilgi odağında bulunuyor. Öyle ki bundan birkaç yıl önce Uluslararası Kuşları Koruma Kurumları bu bölgeyi kuşlar için önemli bölge ilan etti. Perişan Göleti'nin çevresini saran kamışlık alanları birçok kuş çeşidinin üremesi için çok uygun ve güvenli bir ortam oluşturuyor. Kuş bilimcileri buralarda göçmen kuşları ve yine birçok nadir kuş türünü yakalayarak işaretliyor. Göletin çevresinde ayrıca avcı kuşlardan birkaç çeşit kartal da barınıyor. Genelde ercan ve perişan gületlerinin bulunduğu alanın iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde birçok kuş bu bölgede barınıyor. Yörenin kestane ormanları, ovaları kaplayan ormanları ve dağlık alanlarının her biri kendine özgü kuş türlerini barındırıyor. Şimdiye kadar uzmanların bu alanda 263 kuş türü tespit ettiği belirtiliyor. Ercan ve perişan sit alanında memeli hayvanların da barındığı ve şimdiye kadar 50 kadar memeli hayvan türü tespit edildi. Bu sayının daha da fazla olabileceği anlaşıldığı belirtilmelidir. Halihazırda bölgede kurt, tilki, tavşan, koç, sırtlan, çakal, yaban domuzu ve kunduz çok sayıda yaşıyor. Fakat orman kedisi, ayı, kaplan, koç ve keçi gibi memeli hayvan türlerinden sayısı seyrek olduğu belirtiliyor. Bu arada son yıllarda İran Çevre Kurumu, soyu tükenme tehlikesi yaşayan İran'ın sarı geyik türünü koruma altına aldı ve bu bölgede yaşayan sarı geyikleri korumak için büyük çaba sarf etmeye başladığı da belirtilmelidir. Ercan ve perişan sit alanı bitki örtüsü ve çeşidi bakımından zengin bir alandır. Bu bölge yüksek dağları, çeşidi yüksekliklerde uzanan ovaları ve tatlı ve tuzlu su göletleri sayesinde kestane ormanlarından yaban badem ve konar ağaçlarına kadar çok sayıda bitki türünü yetiştirir. Nitekim Zagros sıradağlarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan birçok bitkiyi bu bölgede rastlamak mümkün. Bölge bu açıdan İran için önemli bir bitki gen bankası da sayılıyor. Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın 4. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmet Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tuz, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı. Fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Şahname'in yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Geçtasp-Name adlı kitaptır. Eserde Kral Geçtasp'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyt kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek sayıdaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze de geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı, ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Ferdowsi, Dakiki'nin Şahname'sini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Ferdowsi'den Geçtasname adlı eserini olduğu gibi Şahname'ye aktarmasını istiyor. Ferdowsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim Şahname'de sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Ferdowsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Ferdowsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir, gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin Şahname'si mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır, ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki, Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'dan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletle davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir, fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zerdüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp Zerdüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'i çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakiki'nin Geçtasname'si burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle
7-20 ila 8-50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.